Bırakın geldim evimi geride, adımı aldılar kankarışı terime. Demişti anam bana buz olsan evime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Bırakın geldim evimi geride, adımı aldılar kankarışı terime. Demişti anam bana buz olsan evime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine.
Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültür'ün 10. bölümünde çok özel bir gecede, harika bir gecede sizlerle beraberiz. Kayda aldığımızdan yaklaşık bir saat önce Türkiye Kadın Milli Voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Şeytanın bacaklarını birer birer kırdılar ve sonunda Sırbistan'ı yenerek bize bu geceyi armağan ettiler. Gerçekten harikaydı. Ama öncelikle bu konuklarıma hoş geldin diyeceğim. Sonra uzun uzun Avrupa Şampiyonası'ndaki bu başarımızı konuşacağız. Bugün yine çocukluk arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hem bir önceki bölümde aldığımız randıman çok hoşumuza gitti. Hep birlikte olmaktan çok keyif aldık. İhsan'cığım senle başlayalım. Hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok?
Hoş bulduk. İyiyim ben de. Yeniden davet için de teşekkürler. Biz de 8. bölüme katılmıştık en son. Tabii eşimize, dostumuza da yayını attık. Ben de Karadeniz turundaydım. İnanılmaz bir geri bildirim aldık. Çok izlendik. Hatta millet gaza gelip 9. bölümü de izlemiş. Orada da fındık sezonuydu. Aytaç'ı ben hiç tanımadım ama Aytaç da son bölümde Tüpraş hissesini överken yatırım tavsiyesi değildir dediği için benim izleyicilerim de fındıktan kazandığı parayı Tüpraş'a yatırdılar. Artık bu sene Aytaç'ın da omuzlarında böyle bir yük var deyip sözü ben de bırakayım. Teşekkürler yeniden.
Güzel, teşekkürler vallahi sen de. Ben de diyorum bir bölümlerde sıçrama oldu. Demek ki Karadeniz'den bir yeni dinleyici kitlemiz var. Hepsine buradan selamlar. Barbaros'cum sen de Santarelli'nin memleketinden, koçumuzun memleketinden bağlanıyorsun. Bugün ne var ne yok, nasıl gidiyor İtalya?
Hem Santarelli hem Godfather. Güzel. Ben ilk başta birazcık korkuyordum açıkçası. Böyle Godfather memleketi birazcık böyle topuğumuza sıkacaklar, edecekler, mafyatik tipler olacak diye de. Böyle bir yer değil. Bayağı keyifli. Gelmek isteyenlere de çeşitli önerilerde bulunuruz. Gayet güzel bir şehirmiş Catania. Yarın da yine Sicilya'nın Palermo tarafına geçeceğim. Bakalım oradan da yine bir sonraki görüşmemizde yine bildirimleri yaparım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Vallahi biz esas teşekkür ederiz. Tatilinde gece belki uykundan feraket ediyorsun bizle şu an beraber olmak için. Vallahi gururlandırıldı. Podcast'imizin 10. bölümü özel bölüm.
Yarın erken kalkıp işe gidecek olan arkadaşlarımız var. Bizimkisi devede kulak.
O zaman hemen onlardan en çok uykusu gelen Erdoğan'a bağlanalım. Erdoğan'cığım 10. bölüm özel bir bölüm. Özel bir gece dedik. Özel konuklar dedik. Ne var ne yok? Bizi bu bölüm neler bekliyor? Biraz ufak başla istersen.
Merhaba abi. Bugün voleybolun neferi olarak burada çok gururluyum. İyi ki öve öve bitiremediğimiz takımımızı burada anlatmışız. Çok da süre vermişiz. Sonunda bizi çok gururlandırdılar. Aşırı güzel bir maçtı. 3-2 kazandığımız maç. Müthiş bir maçtı. Zaten bütün herkese demiştir. Onun heyecanıyla beraberdik. Tam arabaya bindim, kornalıyordum böyle herkese beraber. Karşıyaka semalarında. Sonra telefonuma Matias Vecino'yu Galatasaray aldı diye bildirim geldi. Hayatımın en kötü bir dakikasıydı. Karışık duygular içerisindeyiz. Fenerbahçe'nin de 1-0 yendiği bu akşamda verilmeyen penaltında olduğunu da duydum. Böyle dopamin, işte sinir, bütün hormonlar çalıştı. Bütün hisleri hissediyoruz bu gece. Tam bir podcast gecesi.
Vallahi gerçekten öyle. 41 sayı, 41 kere maşallah dedirtti Melisa Vargas. Bütün hepimizi ekranlara kilitledi ve tiebreak setiyle muazzam bir galibiyete imza atmış oldular. Tabii aslında bakınca bizim işte bir voleybol ülkesiyiz diye söyleniyor son yıllarda. Belki bu hikayenin başlangıcı işte Neslihan Demirler vesaire o zamanlarda başlayan bir hikaye. Oynanan final maçları var yine ama bir türlü alt edemediğimiz Sırbistan sonunda şeytanın bacağını kırdık. En büyük fark da muhtemelen Melisa Vargas'tı. İhsan'cığım seninle başlayalım. Sen hani bir böyle taraftar olarak dışarıdan hani biz düzenli olarak hani takip edemesek bile en azından biliyoruz başarılarını voleyboldaki özellikle kulüp takımlarımız çok başarılı ama milli takımımızın da geldiği seviye neler düşünüyorsun bu Melisa Vargas genel olarak bir voleybol ülkesi olmamız hakkında?
Abi şöyle sen de atıfta bulundun aslında. Şimdi bu akşam biz burada bir teknik analiz yapmamız biraz zor. Teknik analiz bekleyen dinleyicilerimiz de ya Neslihan Demir'den ya da Mehmet Demirkol'da kesin yarın bir yerlerde voleybolun otoritesi olarak bir teknik değerlendirme de yapar. Ben işin biraz başka bir boyutuna o da olabilir. Erdoğan da birazdan. Neyse abi şöyle Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekten inanılmaz bir başarı. Takım şampiyonları, takım oyunlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğumuz. Vargas bugün de gerçekten muhteşemdi. Yani ne söylesek az aslında. Hatta bu maçtan önce İbrahim Kutlay'ın biraz Wilbekin ve Shane Larkin'e de gönderme yapıp Vargas'ı övdüğü bir söylemi de oldu. Devşirme dediğim böyle olur diye. Yani sadece Vargas değil aslında. İşte Gizem Örgesi'nden Hande'sine, Kaptan Eda'ya kadar bugün herkes harikaydı. Yani biz de açıkçası ülke olarak özlemişiz. Bu maçtan önce Kütahya'da belki takip etmişsinizdir. Bir fırın bedava simit dağıttı kızların şerefine. Tüm ülke bugün bu maça odaklanmıştık. Biz de gerçekten özlemişiz ama artık biraz da sadece böyle Türkiye'de kadının sembolü olarak değil tüm sporcuların da örnek alması gerek. Biz basketbolda, futbolda da çok iyi jenerasyonlar yakaladık. Basketbolda İbrahim Kutlay'ın da içinde bulunduğu 79 jenerasyonu 6. jenerasyondu. Onlar da hiç böyle bir başarıyı imza atamadılar. Futbolda zaten 2008'den sonra işte bir prim sezonumuz oldu. Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim'le beraber Şenol Güneş'le çok kötü bir dönemden geçtik. Ama kadın milli voleybol takımımız gerçekten bugün bizi çok gururlandırdı. Yani ne söylesek az inanılmaz. Şimdi önümüzde bir de olimpiyatlar var. Orada da aynı başarıyı hep beraber kovalayacağız gibi gözüküyor.
Evet yani özellikle dediğim gibi kızlarımız da hiç durmadan maç yapıyorlar. Yani kulüp sezonları bittiğinden beri önce Milletler Ligi orada gelen şampiyonluk çok gururlandırdı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda keza olimpiyatlar için de büyük bir umutla bekliyoruz aslında. Dediğim gibi hani Melisa Vargas inanılmaz oynadı ama ben de Gizem Örge'yi özellikle çok beğendim. Eskiden de bir Gülden Kayalar vardı. O da Neslihan Demirli jenerasyonun liberosudur. O da böyle kısa, tam böyle cevval, iyi bir liberoydu. Onu gördüm biraz.
Sözünü kesip söylüyorum aslında Gizem'de şöyle bir şey var. Hikayesi de bol bir turnuva oldu. Mesela bundan önce yarı finalde elediğimiz İtalya'da Monica De Gennaro'yu, Santarelli'nin eşini kadroya almadığı için çok eleştiriliyordu. Onları Santarelli ile beraber geçmemiz çok ikonik oldu. Gizem Örgen'in de Guidetti ile böyle bir çalkantılı, çatışmalı bir kariyeri var aslında. Guidetti çok tercih etmiyordu Gizem'i. Maçtan sonra röportajında da babasına seslendi, ağladı. Türk milli takımı her başarı olduğunda babam arayıp işte çok gururluyuz kızım, İnşallah sen de bir gün burada olursun dedi. Bugün buradayım baba diye böyle babasına seslendi. Ve hikayesi de çok değişik bir turnuva oldu bizim için. Şimdi keyfini sürme zamanı. Hatta şöyle yapıp seninle pası bırakayım. The New York Times'ta maalesef şöyle bir başlıkla milli takımı gündemine taşıdı. İşte Türkiye, bölünen Türkiye'de işte milli takım Türklere umut oluyor, güç veriyor tarzı. Yani başarı inanılmaz ama bu konuda da ikiye bölündük. Böyle ben yeniden tüm Abdülhamitlere senin aracılığına da sesleneyim. Hiçbir boş yapmasın deyip bir daha sözü bırakayım sana.
Çok güzel pas attın. Ben de buradan hazır hikayesi bol demişken Erdoğan'a birazcık vermek istiyorum. O biraz daha hani yakinen daha da fazla takip ediyor bizden. Turnuva dediği gibi ise hikayesi bol oldu. İtalya eşleşmesi inanılmazdı. İşte o tarafta da Egon'u oynuyor, oynamıyor. Bir sürü olaylar var. Sence hani turnuvada nasıl ilerledi milli takımımız? Finale kadar giden yolculuk, başımıza gelenler, sonuçtaki bu galibiyet sen nasıl buldun? Bu turnuva ve milli takımın geldiği noktayı.
Ya bizim İtalya maçındaki yakaladığımız seriyi yani inanılmaz bir kırılma anıydı. O 20-17'den dönüp de o seti almamız çok büyük bir başarıydı. Orada Egon'u zaten karşılamak çok zor. Egon'u bu arada ilk 6 başlamıyor ama zaten çok süre alıyor yani. Hani o tamamen bir aslında biraz tercih meselesi ama sonuçta dip toplama baktığında bayağı bir süre alıyordu Egon'u da. İtalya'yı çok zor geçtik ama İtalya'da son Avrupa şampiyonu. Nereden bakarsan bak yani yarı finalde son Avrupa şampiyonuyla eşleşiyorsun. Orayı zaten müthiş bir birliktelikle geçtik. Bu maç özelinde de ilk iki set çok servis hatası yaptık. Yani ilk set 5 servis, ikinci set 6 servis hatası yapmışız. Sırbistan'a göre bayağı fazlaydı bizim için. Bizim bir de 20 kaybettiğimiz bu ikinci set, verdiğimiz ikinci sette takımda bir dağılma oldu. Onun sebebi de aslında Cansu'ydu. Cansu'nun paslarının yeterli seviye olmamasıydı. Orada hızlı bir Elif Şahin yaptı mesela. Normalde daha önce izlediğim maçlarda Elif Şahin'in Cansu'yu bu kadar hızlı değiştirmiyordu. Erken orada bir karar verdi. Bunun olumlu yönü de oldu. Olumsuz yönü de şu oldu. Elif Şahin üst üste 3 tane pas çıkaramadı. Yani Hande Balad'ın bir tane zıpladı. Bastıktan sonra normal topu ileri atmak zorunda kaldı. Birkaç kere Ebrar'a, birkaç kere Vargas'a güzel pas çıkaramadı. Ondan sonra tekrar Cansu'yu soktu. O da aslında Cansu'dan alabileceği verimi arttırmış oldu bu sayede. Onun dışında tabii Vargas hani muhteşem bir şeydi. Ebrar biraz daha geri planda kaldı bu maç özelinde. Ama asıl dünyanın en güzel şeyi herhalde 3 numara hücumu olan Zehra Güneş'in hücumları. Yani muazzam keyifli. İzlemesi de inanılmaz estetik ve böyle kısa kaldırıp ortadan çıkıp bir de böyle eli de arkadan getirerek böyle çok diye çekiç gibi indirmesi. Zehra Duvar Güneş gerçekten bugün benim hani en bayıldığım kişi oldu. Hande Balad'ın eğer biraz daha biraz daha saçmalasaydı, özellikle hani bir tane servisini fileye attı ve seti verdik, bayağı bir hain olarak ilan edilebilirdi medyada. Ben de genel anlamda kadınlar milli takımının özellikle hani Türkiye'de de bizim desteklediğimiz ideolojide yer bulmaları ve başarılı olmaları da benim için aşırı keyifliydi.
Kesinlikle öyle. Yani rakiplerimizde de gerçekten mesela biz Melisa Vargas'ı konuşuyoruz. Rakiplerimizde de işte İtalya'da Egon'u, bu gece Sırbistan'da Boskovic. Ya Boskovic de durdurulamaz bir oyuncu. Hani ne kadar dağıtabilirsen rolleri aslında o şekilde maçın sonucuna etki ediyor gibi izlenimim oldu. Hani biraz daha belki Sırbistan genele baktığımızda daha all around oyunculardan kuruluyken bizde biraz daha tek yönlü oyuncular. Mesela Ande Balad'ın bazı şeylerde çok iyi ama bazı noktalarda işte serviste genel olarak takım belki bugün kötüydü bilmiyorum. Ama sonucunda Guidetti'ye karşı alınması da orada da hani Guidetti sonuçta çok fazla şey vermiş bir insan Türk voleybolunun gelişimi için. Ama günün sonunda artık son iki senesi sallantıda bir şekilde ilerlemişti.
Guidetti'nin de bu arada çok yani doğru bir eleştiri gördüm şimdi. Şey yazmışlar. Abi sen Vargas'ız bu takıma nasıl final oynattın diye. Harbiden doğru bir soru. Çünkü hani takımı tersleştirmek değil burada amacımız. Aslında Vargas'ı yüceltmek. Karşı takım için de Boskovic geçerli yani. Yani hepimiz izledik maçı. Sen servis attığın zaman karşı taraf manşet aldığında her hücum ettiklerinde Boskovic attılar. Her hücumları Boskovic üzerinden gitti yani. Hani bizde yine Vargas, Zehra Güneş, Ebrar, hani bizde daha fazla opsiyon vardı. Onlarda bu kadar opsiyon yoktu.
Şöyle ya Guidetti, Vargas öyle o bağlamda evet doğru ama mesela Guidetti ile Santarelli'nin de en büyük farkı şey aslında. Guidetti biraz daha sahada hislerini çok yansıtan bir koç. Bugün de mesela çok fazla birkaç pozisyonda sinirlendi. Bizim oyuncularımız da özellikle Ebrar ya da birkaç kişi de çok duygusallar. Santarelli sanki onu biraz daha iyi idare ediyor. Mesela Edu'nun az önce övdüğü Zehra birkaç pozisyonda bench'teyken de böyle Santarelli hatta bir yerde çok sert de bir müdahalesi oldu Sevinç'te. Santarelli dönüp işte ne yapabilirim tarzı bir daha bench'tekilere baktı. Biraz o psikolojiyi sanki daha iyi yöneten bir koçumuz var. Onunla beraber biraz daha havaya girdi kızlar.
Evet, onun da tek eksiği olimpiyatlarmış. Onun da kariyeri bayağı bir önemli aslında bize gelene kadar. Olimpiyatları da umarız beraber kaldırırız diyeyim ama günün MVP'si diyebileceğimiz Mesa Vargas'ı biraz anlatması için Barbaros sana söz veriyorum. Sen izlerken neler hissettin? Yani gerçekten herhalde mimler falan internet şu an yıkılıyor. Melisa Vargas'ın smaçları, Melisa Vargas'ın smaçları diye. Sen neler düşünüyorsun? Hem takımın performansı hem Melisa Vargas hakkında.
Ben bizim ortak gruplarımızda da zaten fazla fazla paylaştım. Bu tokat videolarından Melisa Vargas editleri yapılmasına bayılıyorum. Melisa Vargas'ın bu arada ben birazcık daha tie break'in uzayıp Melisa Vargas'ın Malatya'nın sembolü olan 44 numarayla, şeyle 44 sayıyla bitirmesini istiyordum. Kadın kendini Malatyalı olarak betimliyor. Ben birazcık bu arada hikayesine de baktım Melisa Vargas'ın. Hakikaten çok çok ironik, çok aslında bakarsan üzücü bir hikayesi de var. Yani kadın daha 99'lu, yani oldukça genç ama daha 14-15 yaşlarından zaten bu Küba'daki kariyeri yani çok iyi olduğu için işte Avrupa'ya bir şekilde gitmeye çalışıyor. Daha sonrasında bir şekilde Küba'nın da işte izin verdiği ülkelerden biri olan Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor. Orada da hatta Eczacıbaşı'na bayağı bir işte 35 sayı falan atıyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir omuz sakatlığı geçiriyor ve işte zaten Küba'daki rejimden dolayı kurallar çok katı olduğu için işte Kübalı doktorlara gidip ameliyat olacak diyor ve ailesi de istemiyor bunu. Hani Avrupalı doktorlar görsün falan filan diye. Bu itişmeden dolayı 4 yıl men ediliyor voleyboldan. Hem uluslararası hem ulusal ligde. Ondan sonra İsviçre'ye yanlış hatırlamıyorsam şey statüsünde yani bayağı bildiğiniz işte sığınmacı statüsünde başvurup oradan tekrardan bir kariyer başlıyor. Hani henüz çok genç. Genç olmasına rağmen inanılmaz bir seçim. Yani benim için ülkem değil, önemli olan voleybol. Ben voleybol oynamak istiyorum diyor. Ve bu şekilde işte önce İsviçre'ye gidiyor. Oradan bir Fenerbahçe'ye giriyor. Sonra bir Çin'i var. Sonra tekrardan Fenerbahçe vesaire. Hatta Sırbistan'da bayağı bir organize olup kendisini işte kendi milli takımına almaya çalışıyor. Problem oluyor. Sonra ülkeler arasında artık bayağı bir hani Tayyip Erdoğan'ın uzun adamın devreye girip daha uzun adamı almasıyla bir şekilde Melisa Vargas takımımıza geliyor. İyi ki de gelmiş gerçekten. Hani bu arada 41 sayı atmasının sebebi birazcık daha aslında yani Guidetti tarafında Erdoğan'a da birazcık atıfta bulunayım orada. Yani nasıl bu takımı sen bu noktaya kadar getirebildin diyorlar ama gerçekten Vargas olduğunda hücum düzenini tamamen değiştirip tamamen Vargas üzerine. Çünkü Vargas gerçekten garanti. Yani ikinci sette yanlış hatırlamıyorsam %70'lerde falan bir hücum performansında bulunuyordu. Hakikaten inanılmaz yani. Olacak iş değil. Hani pata küte koydu. Gerçekten bütün takımı tebrik ederim ama ben Hande Baladın'a çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Hande Baladın manşetleri inanılmaz kötüydü. Yani bu zaten kariyerinde de devamlı sıkıntısı olan bir nokta olarak devamlı bunun üzerine gidiliyordu. İtalya maçının ikinci işte şeyinde setinden itibaren bir böyle bir inanmışlıkla birlikte gerçekten inanılmaz manşetler hatta bütün servisleri de onun üzerine oynuyorlardı. Yani o kısımları özellikle son iki maçta gerçekten üzerine de çalışmış. Birazcık psikolojik olarak o baskıyı da yenip İtalya'nın ikinci setinden sonra da hakikaten bu maçta da bayağı bir şey yaptı. Servis karşıladı yine onun üzerine oynanmasına rağmen. Gizem Örge zaten diyecek hiçbir şey yok. Hani Simge Aköz'den sonra gerçekten o birazcık daha inat, Guidetti inatıydı. İhsan'ın da dediği gibi. Yani iyi ki o da aramıza bir şekilde katılmış. Zaten bizim ideolojimizdeki insanlardan olduğu için yani genel artık algı hani bu Ebrar'a yapılan haksızlıklar devamlı böyle bir yobaz insanlar tarafından konuşmaları vesaire de güzel bir kapak oldu diyelim. İyi ki varsınız diyelim. Milli takımımıza da.
Kesinlikle öyle. Bir parantezi de Kaptan Eda Erdem'i açalım istiyorum. O da hani milli takımın geçmişinden beri var. Takımın en tecrübeli oyuncusu. İşte küçük yaşlarda milli takıma girip kariyerini ilerletip bu kaptanlık yani sırf kelime olarak değil tamamen altını dolduran bir oyuncu ve çok da bence rol model. Hani şu an böyle 7-8 yaşlarındaki bütün küçük kızların belki idolü olabilecek bir sporcu. O da inanılmaz bir kariyeri belki de son olimpiyatlara çok güzel taçlandıracaktır. Onu da buradan tebrik ederim. Ve hani direkt konuşmasında da Cumhuriyet'in 100. yılına atıf yapması da çok güzel, hoştu. Diyerek ufak bir satirik bir bölüm de yapalım. Hani bir voleybol ülkesiyiz tabii ki de. Bakın hani bizler bile aslında hani temel olarak biz böyle gün be gün her dakika voleybol takip eden insanlar olmak da bize bile ne kadar fazla şey öğrettiler bu başarılar, bu kadar gündemde olabilecek başarılar sağlamalarıyla. Peki biz neden bir futbol ülkesi olamıyoruz diyerekten İhsan'cığım, senin bu konuda çalışma odanda zaman zaman düşündüğünü, karaladığını biliyorum. Biraz bizle fikirlerini paylaşır mısın? Biz neden bir futbol ülkesi olamıyoruz?
Abi şöyle, aslında bu futbol ülkesi ya da voleybol ülkesi olmaktan ziyade, mesela şimdi oyuncular üzerinden ve koç üzerinden çok konuşuyoruz ama bizim voleybol anlamında genel organizasyonumuz da çok doğru ve çok sağlam. Ya bugün en basit örnek, biz işte Cedi'ye okları çevirirken, basketboldan vurmak gerekirse, iki tane devşirimiz Shane Larkin ve Will Beck'ini getiremediğimiz için onları da çok yüklendik ama doğru organizasyon içinde doğru aidiyetle aslında oyuncuları da içeri katabiliyorsunuz. Mesela voleybol takımını an ve an izlediğinizde ya böyle hep olumlu bir hava var. Her sayıda bir takımdaşlık var. Ben mesela kaptanın 2019 finalinden sonra galiba, ya önce ya sonra tam hatırlamıyorum, bir açıklamasını hatırlıyorum. Mesela şey diyor: ben arkadaşlarıma ne kadar kaliteli bir takım olduklarını devamlı hatırlatmak istiyorum. Onu hatırladıkları an aslında çok daha iyi yerlere geleceğiz diyor. Aslında bu hani böyle bu yazın ya da 1-2 senenin emeği değil, gerçekten hani çok doğru bir organizasyonun 6-7 senedir üstüne koya koya getirdiği bir şampiyonluk oldu. Futbol tarafında da bunun tam tersi var aslında. Çok yanlış organizasyon, çok yanlış kişilerin elinde. Belki çok fazla göz önünde olduğu için de, çok fazla kişinin müdahale etmeye çalıştığı bir alan olduğu için de doğru kişilerin elinde bir türlü olamıyor organizasyonumuz. Bundan sonra da pek olacak gibi de gözükmüyor. Zaten işte kulüp takımlarımızın hali ortada. Bu yaza iyi başlasak da 180 tane ön eleme oynadığımız için tabii çok fazla galibiyet alma şansımız oldu ama bundan sonra da orada da ne yapacağımızı göreceğiz. Ya biraz herkesin aslında bu voleybol tarafındaki organizasyona bakıp belki şapkasını önüne koyması lazım deyip böyle noktalayabilirim aslında bu sıkıcı ve kasvetli futbol ülkesi olamamın konumuzu da.
Ya öyle tabii orası. Ama belki de hani rantın büyüdüğü noktada liyakattan uzaklaşınca bu hale geliyoruz. Barbaros'u sana da şöyle hemen topu atmak istiyorum. Yani tamam, voleybolda bu yapı belli bir süreden beri sağlanıyor. İşte liyakatli bir yapı, daha doğru yönetimler. Peki kısa vadede futbolda sence ilk göze çarpan problem nedir? Neler değişmeli? Yani neden bu durumdayız? Sen de bir yorumlarsan güzel olur.
Tam olarak senin söylediğine ben de atıfta bulunacaktım. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Nerede para varsa, bu hani para çökemel eğrisini doğru kurunca voleybolda o kuruldu. Yani en başlarda Vakıfbank'la Eczacıbaşı'nı kutlamak lazım. Yani gerçekten çok yatırım yaptılar uzun zamanlardır. Bu bahsettiğimiz, yani 20-25 senelerden bahsediyorum. Bununla ilgili devamlı bir yatırım var. Ama sonrasında işte Fenerbahçe'nin de bir şekilde buraya devreye girmesi ve hani görece, futbola göre nispeten az paralara olsa bir de hani o yatırımları yapması insanların da ilgisini çekiyor ister istemez. Bununla birlikte, yani bir şekilde doğru organizasyonla birlikte de güzel bir işte sonuçları görüyoruz en nihayetinde. Ama futbolda hakikaten ciddi bir rant ortamı var. Hani Suudi Arabistan vesaire kısımlarını zaten görüyoruz. Zaten bir de Türkiye'deki rant ortamından dolayı sıkıntılı bir nokta olduğu için yani doğru organizasyon olmayınca da işte yine belirli isimlerin özelinde devamlı dönüp duruyoruz. Teknik direktör olsun, futbolcu olsun. Birazcık daha belki bu önümüzdeki zamanlarda değişebilir. Sen ne düşünüyorsun Erdoğan?
Ben ya aslında şöyle, İhsan'ın da konusuyla ilgili bir kelam etmek istiyordum. Bence futbol ülkesi olmamızda, voleybol ülkesi olmamızdaki şöyle bir fark var. Şu an Eda Erdem'in başında olduğu kaptanlık ve yani 86'lı diyebiliyorum Eda Erdem, 87'li. 99'lu Zehralar, Vargaslar, Ebrarlar var takımda ve müthiş bir uyum var takımda. Yani aslında güzel bir jenerasyon da geldi. Öyle de bakarsak bu olaya. Hani tamam, yapı çok iyi, okey, her şey çok güzel gidiyor ama aynı zamanda da oyuncu da olması gerekiyor. Yani bugün Sırbistan'da Boskoviç olmasaydı Sırbistan şey bile gruptan bile çıkamazdı yani. Öyle, bunda da hepimiz netiz diye tahmin ediyorum. Biraz da aslında şans ve hani doğru bir uyum yakalamak buradaki önemli olan faktör. Ben en azından voleybolun bir 10 sene daha Türkiye'de mihenk taşı olması gerektiğini, üzerine koyarak gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada erkekler voleybolunda da biraz kadınların gölgesine kalsa da kendi taşlarının üzerine taş koyarak ilerlediklerinde hani en azından elde ettikleri başarılarla uzaktan da olsa takip ediyorum.
Yani çok güzel yorumlarınız oldu hepinizin. Ben de şu şekilde noktayı koyayım. Yani filenin sultanlarına biz yıllardır filenin sultanları diyoruz ve her gelen takım bir şekilde ne olursa olsun en kötü mücadelesiyle hepsi aynı başarılara ulaşamasa bile o ismi doldurabilirler. İşte 12 dev adam belli bir dönem doldurdu ama şu an mesela hiçbirimizin 12 dev adam diyesi gelmiyor basketbol takımına. Ya da işte bizim çocuklar diye bir fason bir kampanya başlattık. Sonunda kıçımıza baka baka döndük. Biraz da işte bu tarz lakaplar, bu tarz oluşumların doğal akışta olmasını beklemek gerekiyor. Bazı şeyler ittirerek, zorlamayla, imaj çalışmalarıyla da olmuyor. Bakalım, umarım bunlar örnek olur diğer sporlara diyelim. Ve Erdoğan'cığım, senden hemen sözü almışken sözü sana yine geri vereceğim. Çünkü Amerika Açık'ta da güzel zamanlara geldik. Çeyrek finaller belli oluyor. Özellikle erkekler tarafında da bu akşam önemli maçlar da olacak diye biliyorum. Kadınlarda da özellikle Coco Gauff'la Wozniacki'nin maçı bayağı bir çekişmeli geçti. O da Coco Gauff da galiba büyük bir ilginin olduğu bir isim, Amerikalı olmasının da etkisiyle. Akın akın bütün starlar, ünlüler, Hollywood yıldızları Amerika Açık'ta. Senden bir son gelişmeleri alalım isterim.
Amerika Açık tabii keyiflenmeye başladı yani. Şu an tenise yarım ilgisi olan insanların artık açık maç izleyeceği bir haftaya girdik. Burada şu an için favori gözüken isimler şu an kadar kaybetmedi. Yani öyle bir dramatik bir elenme olmadı şu ana kadar. Şimdi ayın 5'inde Zverev ile Sinner maçı var. Yannick Sinner de çok iyi giden bir genç yetenek. Yani aşırı potansiyelli bir çocuk. Zaten 2001'li kendisi. Bu turnuvada onun özelliğine şöyle bakılıyor. Şimdi Alexander Zverev ile oynayacak. Zverev'i yenerse Alcaraz ile oynayacak. Diyelim Alcaraz da yenerse Medvedev'le oynayacak. Medvedev'i de yenerse ters taraftan ağacın Djokovic geliyor. Djokovic'i de yense zaten Sinner büyük ihtimalle tenisi 22 yaşında bırakıp der ki ben daha büyük bir başarı hayatta elde edemem herhalde. Öyle bir garip bir yolu var onun. Onun dışında Alcaraz yine vura vura gidiyor. Diğer tarafta Djokovic için bence hala biraz risk barındıran bir turnuva. Her ne kadar konsantre gözükse de ben Djokovic'in bu turnuvada yani hata da yapabileceğini düşünüyorum. En kötü finalde kesinlikle %49 ihtimalle kalacağına inanıyorum. Amerika Açık şu an Alcaraz'ın önderliğinde devam etmekte.
Herhalde ya 2012 Roland Garros'un Erdoğan Davan'ın Nadal Djokovic finalinden bire borcu var, ödemedi. Burada Yannick Sinner övüyorsunuz, Zverev konuşmuyorsunuz, geçiyorsunuz. Yazıklar olsun böyle programa da.
Yani kardeşim kusura bakma, gerçekten tenise ilgisi olduğunu bir tek Erdoğan'ın aleni olarak lanse ettiği için biliyordum. O zaman ufaktan geçelim artık futbola, gerçekten giriş yapalım, şakayı bir kenara bırakalım. Çünkü Avrupa temsilcilerimiz kuralları belli oldu. Hazır iki Beşiktaş sizde bulmuşken biraz Beşiktaş'ın kurasını, sonra biraz Galatasaray'ın kurasını, vakit kalırsa Fenerbahçe'nin kurasını da konuşuruz. Beşiktaş, Belçika'dan Kulüp Brugge, Norveç'ten Bodo ve İsviçre'den Lugano ekipleriyle eşleşti. Barbaros'tum senle başlayalım. Sen grubu nasıl buldun? Beşiktaş'ın şansı nedir sence? Özellikle şöyle bir gariplik var fikstürde işte. Üç önemli maçtan önce üç derbi var gibi bir durum da olmuş. Mevcut kadro rotasyonuyla vesaire sence Avrupa macerası nasıl olur Beşiktaş'ın?
Geçen senelerde yeterince ilgi gösterilmediğini düşünüyorum ben UEFA Konferans Ligi'ne. Adana Demirspor'u da buradan tekrardan kutlayalım. Gerçekten güzel bir karakter sahaya koydular. Ama ne yazık ki gruplara kalamadılar. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ben en azından bir çeyrek final göreceğini umuyorum, umut etmek istiyorum. Hani kadro kalitesiyle hakikaten bir Aston Villa falan var. Arkasından gerçekten Fenerbahçe, Beşiktaş da geliyor. Birazcık daha hani bu fikstürle alakalı sıkıntılarda her zaman böyle muhabbetler oluyor. Yani Galatasaray'ın da işte Bayern Münih maçından önce Beşiktaş'la maçı var baktığınızda. Yani hep böyle fikstürle alakalı sıkıntılar oluyor. Tekrardan konuşuluyor, ediliyor. Ben bunlarla ilgili cevabın sahada verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Konferans Ligi ile alakalı ben hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın kadro derinliklerini kullanarak özellikle yani çeyrek final, yarı finallere kadar geleceğini düşünüyorum. İhsan sen ne düşünüyorsun? En büyük Beşiktaşlı, çarşı grubu lideri.
Toplatmasınlar bak konuştuklarına dikkat et. Yönetimci adı
Abi
alına başlamış.
şöyle şimdi Buruş, Bodo/Glimt ve Lugano aslında baktığında bence E grubundan sonra bilinirlik olarak en zor gruba düştük biz ama ben yine biraz böyle çok iyimser tarafımla ve işte çok büyük Şenol Güneş hayranlığından ben grupta çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Kadro derinliğimizde biraz sıkıntı var. Hem lig hem de Konferans Ligi'ndeki bu maçları aynı anda bu kadroyla ne kadar götürebiliriz onu göreceğiz ama böyle çok büyük bir sakatlık olmazsa ben açıkçası Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi'ndeki son namağlup gruptan çıkarma başarısını biraz daha perçinleyeceğini burada da düşünüyorum. Konferans Ligi artık biraz böyle biz Türk takımlarının daha hayal kurabileceği bir lig. Ben hem bizim için hem de Fenerbahçe için bu sene de böyle hayal kurdurulabilecek biraz da kura şansı yanımızda olursa sene olabileceğini düşünüyorum. Hatta belki öyle sanırım çeyrekten önce eşleşemiyoruz ama çeyrekte bir Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesi de güzel ve keyifli olur açıkçası. Ya yani gönül ister ki Ayasofya Stadı'nda finalde eşleşelim ama ondan önce de denk gelmek galiba Türk futbol tarihinde de daha önce yok. Güzel olur. Ya ben Fenerbahçe'nin zaten kurası çok şey. İyi bir kura çektiler. Seri başı olmalarının getirdiği avantajla beraber de. Ama bizim de ben çok zorlanmadan çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası gruptan.
Ben orada size bir ufak bir ekleme yapayım. UEFA gruplarından da düşenler olacak. Hani şu an evet mevcut Konferans Lig gruplarında bence de Beşiktaş ve Fenerbahçe oldukça hani iddialı ilerleyen etaplar için. Ama UEFA gruplarında da mesela Ajax Marsilya Brighton'ın aynı grupta olduğu bir gerçek var, realite. Oradan düşecek takım da bence Konferans Ligi'nde üçüncü olup düşen takım Konferans Ligi'nde iddialı olabilir. Ama bence de hani bir çeyrek final çok iyi kura gelirse belki bir yarı final vesaire de ülke futbolu için değerli olacaktır diyorum. Oradan da Erdoğan'cığım sen de son kez bir hem Beşiktaş'ı değerlendir, oradan sonra da biraz Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasını konuşalım istiyorum. Özellikle hazır Manchester United Bayern Münih hafta sonu maçlarını yapmışken.
Ben Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı maçları da hani izlediğim kadarıyla gayet iyi buldum. Bence Şenol Güneş yine hani elinde olan kadroyu şu an için çok çok iyi yönetmekte. Özellikle en sonki o Bahtiyar eklemesi de gayet iyi oldu. Zaten Raşit'se bugün de ilk defa ligde golünü attı. Beşiktaş için çok faydalı olacaktır. Grup olarak da Bodo, Kulüp Brugge, Lugano. Lugano'yu da çok güzel bir şehir diye anlattılar İsviçre'den. Bodo her zaman sıkıntı çıkarabilecek bir takım yani. Biraz iddia bültenlerinden bildiğimiz bir takım. Kulüp Brugge'de Beşiktaş çok güzel bir intikam alabilir. Zamanında çok canını yakmış bir takım Beşiktaş'ın. Ben burada bayağı ilerleyeceklerini düşünüyorum Fener'in de Beşiktaş'ın da. Yani Final Four'da iki Türk olabilir mi? Bana çok uzak gelmiyor bu hikaye. Özellikle Şenol Güneş'in de winner bir hoca olduğunu kabul edersek ben şu an güneşin Avrupa sahnesinde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Biri de şey yazmıştı, o çok koyma gitti. Ulan bu kupayı alıp da şimdi Avrupa kupası aldık diye ortada gezecekler falan diye. Yani ben de sonuna kadar tabii de Fener'in de 5 yaşında almasını isterim. Ama yine de bunun konferans olduğunu, Mustafa'nın biraz önce saydığı Brighton veya Marsilya'nın gelip favori olacağı bir kupa olduğunu da unutmamak lazım. Ona göre ya gerçekten çıkıp alacaksın ya da rezil olup döneceksin. Çok ince bir çizgi.
Evet, özellikle mesela Premier Lig'den gelen takım Konferans Ligi'nde her zaman iddialı olacak. Zaten şu an mevcuttaki Aston Villa da hani muhtemelen kağıt üstünde en güçlü takımı. Bir de UEFA'dan bir Premier Lig ekibi daha düşerse orası şenlik olabilir. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Biraz da dediğimiz gibi işte bu rotasyonların kullanımı, biraz orada belki tecrübe farkı ortaya çıkacaktır Şenol Güneş için. Tabii Beşiktaş'ın bir yandan da transfer gündemi var. David Luiz transferi konuşuluyor. Onu da hemen hızlıca sorayım Beşiktaşlı arkadaşlarımıza. İhsan, sen ne düşünüyorsun? İstiyor musun? Sıcak mısın? Onana, Oxlade, üstüne bir de David Luiz fazla mı wishful thinking yapmak oluyor sence?
Abi David Luiz son EYT kanunuyla beraber dilekçe verip emekli oldu. Hala kaç senedir Brezilya'da oynuyor bilmiyorum. 36-37 yaşına geldi. Yani gerçekten 4 Eylül'e kadar bekleyip David Luiz'i masaya getirmek, işte az önce konuştuğumuz Türk Futbol Organizasyonu'nun böyle çok niş hamlelerinden biri. Ben şahsen istemiyorum. Olacağını da sanmıyorum. Galiba Şenol Güneş de veto etmiş. Ya stoper için şöyle, bir stopere bizim ihtiyacımız var özellikle Afrika Kupası olduğu için, ama yani Şenol Güneş, Rodolfo, Ersan Adem Gülüm, işte Tosic, işte yanına bazen Pepe'nin yokluğunda farklı oyuncularla da bu takımı şampiyon yaptı. Ben o yüzden stoper transferine lig için çok fazla katılmıyorum. Avrupa'da da en azından grup aşamasını bu stoper hattıyla geçeriz gibi geliyor. Yani umuyorum o yüzden öyle bir paniğe kapılıp David Luiz indirmezler Atatürk Havalimanı'na. Hiç istemediğim bir isim o açıkçası.
Yani yine David Luiz diye yola çıkılıp Necip Uysal'la bitecek bir sezon olacağı için çok da hani belki yanaşmayı, yangın yaparsa özellikle Beşiktaş taraftarı belki yanaşmayacaktır. Çünkü yönetimin de ne yaptığı çok da belli değil özellikle. Taraftarı mı dinliyor, ne oluyor? Barbaros, senden de son bir yorumları alalım. Son zaten yarın kaldı. Avrupa listeleri öncesi. Sen neleri eksik görüyorsun Beşiktaş kadrosunda? İster misin David Luiz gibi bir stoper?
Yani İhsan'ın dediklerine katılıyorum. Yaş konusu gerçekten bu zamana kadar bekleyip daha sonrasında David Luiz'i açıklamak çok mantıklı değil. Ama isim olarak gerçekten hani bu ligde hani Pepe de geldiğinde kaçtı? 34 filandı hatırladığım kadarıyla Pepe de geldiğinde. Yani o oyun ahlakı olan insanlar her türlü Türk Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde de iş yapacaktır. Yani çok mantıklı olacağını ben de düşünmüyorum. Hele ki en son maçta, bilmiyorum izlediniz mi Beşiktaş'ın bu akşamki maçını. Ben İtalya'dan bağladım önce Beşiktaş maçı, sonrasında da voleybol maçıyla devam ettim. Yani Necip Uysal'ın bir hamleleri vardı gerçekten, dersiniz ki bu siktir et doyutluyuz bilmem nesini, en kral Necip dersiniz yani. Bir de taraftardan da gazı aldı, o gazla gider birazcık daha. Oxlade Chamberlain çok büyülüyor. Rashica'nın zaten golle birlikte de iyice havaya girdi. Molyakan'ın da birkaç tane saçma hamlesi de olsa, yine ikinci goldeki asıl atağı başlatan baskıları o yani o yapmıştı zaten. Bu baskıları da bu aralar çok fazla yapıyor. Bugün defansa da çok fazla yardımcı oldu. Yani dolayısıyla çok bir problem olacağını zannetmiyorum. Sadece Afrika Kupası. Onda da zaten ilk elemeler sonrasında zaten bir miktarı eğleneceği için takımların tekrardan geri dönüş olur diye düşünüyorum. Zaten o noktaya kadar gidecek olan kim var? Herhalde bir Aboubakar var. Başka da bilmiyorum. Takımda üst kademeye çıkabilecek takımda oynayan kim var? Bilemedim, aklıma gelmedi yani. Onun problemi olabileceği Afrika Kupası'nda.
Yani evet, muhtemelen Koli Gambiyalı olması lazım. Muleka da Demokratik Kongolu. Onlar muhtemelen erken veda edecektir. Ama Abubakar dediğimiz gibi dönene kadar da Cenk belki toparlayıp formunu geri kazanmış olacaktır. O yüzden bir şekilde kayıpsız geçilecektir. Diyeyim oradan da Erdoğan'cığım senle biraz Galatasaray'ın hem kurasını hem de ne yazık ki yayını aldığımız esnada resmileşmeye çok yaklaşan Matias Vecino transferine birazcık konuşalım. Hiç aradığımızı bulamayacağız gibi görünüyor. Özellikle bu kadar beklentinin üzerine hani belki bu transfer gerçek bir 8-6,5 ne istiyorsa Orkun Hacı o pozisyonu alınıp bu belki Mikşon'un geçen sezonki rolünde alınabilirdi. Ama sanki bu tek transfer olacak gibi bir algı var şu an Twitter'da. Senden bir son fikirlerini almak isterim.
Yani Matias Vecino ismini zaten hiç çıkmamıştı. Zaten biliyorsun sen de Galatasaray muhabirleri son 2 aydır habire yani Verratti mi? Verratti'den iyisi geliyor. Ne diyorsun sen? Gündüz'ü de kimmiş? Cebinden çıkaracak adam geliyor yolda. Bir de öncelik değil, öncelik değil falan yazdılar hep. Yani çok yükselttiler tabii. O yükseltmenin ardından Vecino'yu açıklamak tabii bizi bozdu. Fena bozdu hem de beni. Ama yani dediğin gibi eğer Mitchell'in ikamesi ise okey, yani sonuçta geçen sene kadroyla bu sene kadroyu sırayla değiştirdiğinde yani sonuçta işte Berkan gitti yerine Kerem Demirbay geldi. Mitro gitti, Vecino geldi. Şimdi de Sergio Oliveira'yı yollara alacaksa Sergio Oliveira yerine burada net bir 8 numara gelecekse yarın anca o zaman bu transferin açıklaması olabilir. Ama yine de şu da var. Sonuçta Lazio Kamada ile Guendouzi'yi çekti. Yani bugün Galatasaray'dan biz Kamada Guendouzi vizyonunu beklerken adamların 32 yaşındaki Vecino'suna 3,5 milyon euro bonservis 2,5 da yıllık verip 2 artı bir sözleşme imzalamamızın da açıkçası bir mantığı yok yani. Hani Torreira'nın yediği olarak düşünüyorsan bile çok pahalı oluyor bu sefer yani. 2,5 milyon euro verip yıllık 2-3 yıl hatta sözleşme vermenin de pek bir anlamı yok. Yani bu Onahi var galiba. Hani senle de bakmıştık. Fas milli takımında oynayan 8 numara Çakma Gedson Fernandes tipli arkadaş. Mesela o çocuğu almak varken yani en azından 21-22 yaşında öyle bir transfer yapmak varken yani burada Şampiyonlar Ligi'nde sadece 12-13 maç oynamış diye Vecino'ya gitmek bana çok sağlıklı gelmedi. Deyip en azından bir yarın da bekleyip Galatasaray yönetimine söveceksek de ağız dolusu haftaya sövelim diye yarını beklemek istiyorum. Buradan da hızlıca grubumuzu döneyim. İki Beşiktaşlı Şampiyonlar Ligi görmüş geçirmiş gruplara kalmış gruplardan namağlup çıkmış adamlarsınız. Sizce bu grup kolay bir grup mu? Zor bir grup mu? Şanslı mı? Şanssız mı? Yani Fenerbahçelilere sorunca çünkü sağlıklı cevaplar almadım da sizden merak ediyorum. Nasıl bir grup İhsan sence?
Abi şöyle şimdi kolay bir grup deyip senin bu akşam birazdan kapta gelir inşallah ve Çino hakkında. O yüzden böyle sinir katseni daha da hoplatmak istemem ama şansı olmadığı bir grup değil bence Galatasaray'ın. United'ın durumundan dolayı. Bayern Münih tam ayrı bir yerde duruyor ama Galatasaray bence en azından içeride hatta belki dışarıda United'dan zor ama puan alma ihtimali var. Bence en kritik nokta şu. Ya futbol biraz böyle seviye arttıkça oyuncuların değerinin anlaşıldığı bir oyun. Mesela şimdi Galatasaray'ın United deplasmanına ya da United maçlarına hangi 11 ile çıkacağı biraz daha önemli. Mesela işte Kerem'le mi çıkacak, Zaha ile çıkabilecek mi? Çünkü hani mesela Kerem sizin aksinize benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Şampiyonlar Ligi hani öyle anlar oluyor ki zaten belki de böyle karar vermeniz gereken 3-4 tane kritik anda doğru karar vermeniz gerekiyor. Kerem'in de en büyük sorunlarından biri aslında karar mekanizması gözüküyor şu anda. O seviye atladıkça Kerem'in ligdeki büyüsü biraz kaybolabilir. Kerem ya da onun muadili bazı oyuncuların. Hani Zaha sahada olacak mı? Icardi sahada olacak mı? Onlar biraz daha Galatasaray'ın aslında kaderini belirleyecek. Zaha da zaten Şampiyonlar Ligi gruplarında da sahada olmayacaksa transferin de çok bir anlamı kalmayacak. Yani ben Galatasaray'ın şansı olduğunu düşünüyorum zor da olsa. Ama biraz o fikstüre girdiğinde oyuncuların hem form durumu hem de Okan Buruk'un biraz daha takımı oraya rotasyonla ne kadar hazır tutabileceği önemli olacak. Ben çok iç karartıcı bir grup olduğunu düşünmüyorum. Hani sen aksini düşünüyorsun bilmiyorum ama.
Bayern Münih çekilir mi oğlum ya gruplarda? Dalga mı geçiyorsun sen ya?
Ya kimi
Adamlar
çekebilirsin? Feyenoord
niye
mu?
dört tane kafa var?
tane şey var. City'yi bile çeksen daha iyi oğlum. Bayern Münih ne ya? Adamlar Harry Kane'le beraber takımda var mı bir sıkıntı yani? Hani en son maçta 1-1 beraberlerdi. 87'de attılar. 2-1 yendiler. Kimse herkes atıyor 1-1 bak Bayern Münih falan filan diye adamlar yendi geçti. Hiç bakmadı bile arkasına. Yani takım şu an tam tabanca olmuş vaziyette Bayern Münih'in. Yani bence en çekilmemesi gereken kişi Bayern Münih'ti. İkiden de Manchester United yani tamam burun kıvırmazsın ama yani yine de daha kolayı vardı. Yani hiç Kopenhag da kolay değil ki. Yani Kopenhag'da 17 Aralık'ta maç yapacağız. Oha! Bir de ilk maçımız yine Kopenhag'da. Vesino'yu almışız. Gece yastığa başımızı Vesino diye koyuyoruz. 16 gün sonra ne Zaha ortada ne Ziyech'i gördüm bugün antrenman yapmış. Yani sanarsın spor salonuna yeni başlamış çocuk. Abi ben spor yapacağım, kasacağım, basacağım falan diyen bir eleman fiziğinde. Zaha desen ortada yok. Yani bilmiyorum çok fikstür de çok şanssız oldu bence. Kura da çok şanssız oldu bana göre.
Abi ben Barbaros'a da fikrini sormadan ufak bir araya gireceğim. Yani aslında Şampiyonlar Ligi gruplarında bence şu daha avantajlı bir çıkış rotası. Sana burada katılmıyorum o yüzden Erdoğan. Baş takımın çok güçlü olup hani 18 puanı yapmak çok zor tabii ki ama 18'e en yaklaşabilecek takım olması City, Bayern Münih gibi. Senin ikinci takıma diş geçirebilecek olman bence daha önemliydi. Manchester United full gücünde olsa bence direkt hani bırakalım UEFA yolu bu artık diyelim. Hani Kopenhag maçlarını kilit oynayalım diyecektim. Ama Manchester United'da özellikle bugün izledikten sonra savunmada bir sürü sakatları var. Bugün Martinez bir daha sakatlandı. Hani Maguire, Lindelof, belki Bailey bile dönebilir stoper rotasyonuna. Bir şenlik olabilir orada. O birazcık beni umutlandırdı sadece. Hani yine Rashford gibi tutulmaz acayip zor adamlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Bruno Fernandes vesaire ama hücumda biz de belki etkili olabiliriz United'a karşı. O yüzden hani Münih herkesi yensin yenebildiği kadar mentalitesiyle Münih'e dostumuzmuş gibi bakalım grupta. Sadece dua edelim bizi 9-9 yapmasınlar. Onun dışında bir sorun yok diyeyim. Barbaros buradan da senin fikirlerini alalım.
Benim aklımda tek bir soru işareti var. Bir soru size de sorayım. Onana yerine Galatasaray maçında Altay Bayındır ilk 11'de başlar mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
Şöyle Galatasaray maçını beklemeye bile gerek olmayabilir. Onana bu arada gerçekten stoper oynasa daha yararlı olabilir şu an takım. Altay'ı kaleye çekiyor. Zaten oyun kurulumunda stoperden daha çok yani bildiğin orta sahaya falan yürüyor. Absürt bir adam. Ama 4 maçta 8 gol yemesi gibi bir gerçek de var. Bir noktada zaten bence Altay'ı şans verecek. Böyle 1-2 maç bakacak ne yapıyor diye. Belki böyle evdeki kolay bir Sheffield United maçı işte. Bir Nottingham Forest maçı vesaire bir şey denk getirdiğinde atacak sahaya ama tabii Icardi Altay ikili uyumunu severiz.
Geçen sene. Taraftarlar da bekliyor bu arada. Yani o işte Altay büyüktür olana falan filan bayağı bir şey oldu. Hashtag meşhtekler. Altay bayağı bir prim yaptı da işte olayın gerçek yüzünü de bilmiyorlar. Bakalım nasıl bir nokta olacak. Ben bu arada yani çok bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. Sizi üzmek istemiyorum ama yani Bayern ve işte Manchester basıp gidecek. Siz de işte Kopenhag'a geçip üçüncü, şerefli üçüncülüklerle UEFA Avrupa Ligi oradan takılacaksınız. Herkes
yani inşallah
kendi suyunda yani takılacak bence.
Bence en büyük hayalimiz bu. Keşke gerçek olsa da Mustafa'nın biraz önce bahsettiği şey bu. İşte Manchester'ın biraz daha yumuşak karın olması. İyi de Kopenhag var oğlum. Kopenhag Manchester'ı yener ki o zaman. Bu anlattığın hikaye Kopenhag'ın hikayesi oldu.
Ama
bizim hikayemiz olmuyor ki.
Kağıt üstünde şöyle düşün ama Erdem. Mesela şimdi ben sana soru cevap yapıyorum. Mesela Zaha şu anki United kadrosunda oynayabilir mi?
Zaha kanka gör. Zaha diye birini bilmiyoruz. Hayır. Kim olduğunu bilmiyoruz.
Şu an sende oynamaması önemli değil. Zaha bir sene önce ya da bu sene United transferi sana yapmak şaşırır mıydın?
Tam şaşırmazdım. Bir şey söyleyebilir miyim? Sağlıklı değilmiş oğlum adam. Ne yapalım şimdi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Melissa Vargas'la Zaha'nın ortak bir noktasını söyleyebilir misin bana?
Nedir?
41 gündür Zaha Galatasaray kulübünün oyuncusu. O 41 sayı attı Vargas. Hikaye bu kadar.
Tamam, daha yani... geçti. Icardi oynar mı mesela? Şu anki United kadrosu oynasa şaşırır mısın?
Icardi şu an her yerde oynar. Icardi'nin tamam, oynamayacağı yer yok. Tek Torreira oynayamayacağı da. Yer Arjantin milli takımı. O da Messi.
Torreira da oynar.
Ya tamam da bak şu sıkıntı. Şu an biz Tielemans alıp 2 aydır Tielemans bizde olsaydı zaten ben şu an United'da zaten United'da yeniyordum diye bir şakalar yapardım. Ama şu an hani Mustafa Denizli'ye söylenen şarkılar gibi şarkılar söyleme noktasında Twitter'da millet yani hani o söylesene bize Okan Hoca takım niye oynamıyor diyecek boyuta geldik. Transfer de çok kötü bir yönde gitmekte. Hani Sergio Ramos diye millet dövme yaptırdı kıçına başına. O da Sevilla'ya gidiyor. Hani benim istemediğim bir transferdi zaten. Ya takımda transferde sınıfta kalıp bir de işte aldığı iki oyuncudan üç oyuncudan hiç katkı alamayınca bu sefer çok plansız bir savruk vaziyete geliyoruz. Sen kara kışta gideceksin Danimarka'da ne yapacaksın Kopenhag'da? O da çok zor yani. Sivas deplasmanından 5 gün sonra.
Kopenhag ama yani çok dişli bir Kopenhag yok şu an. Takımın en etkili oyuncusu Beşiktaş'ın almadığı El Yunus'u uzun süre konuşulmuştu yine bu. Ya geçen sezon ya yine bu sezon başları. Yani hani o El Yunus'u Cornelius Babacar var. Herkesin bileceği Türkiye'de. Yani onları da ya şey yapamıyorsunlar bize. Yani diş geçiremezsinler bize Ahmet. Yani onu baştan şey yapmamız lazım bu kadar harcanan para ve kurulan kadroya göre. United'ı hedeflememiz lazım bence şu an. Ama tabii 8 numara bu Vecino ve atıyorum ligde Kerem bu hikayeler devam edecekse tabii geçen seneki gibi bir Galatasaray'ı izlememiz zor görünüyor. En azından bir 8-10 hafta bu bilmece sürecek ve bu 8-10 haftanın içinde Şampiyon Ligi maçlarının da olması beni daha çok korkutan. Hani her şeyin toz pembe olduğu senaryoda benim de dediğim şey yapabiliriz. Ama tabii Zaha Ziyech hazır olmayacaksa Kopenhag'da gerçekten bizi ısırır atıyorum o kışta, kara kıştaki maçta. Ama dediğimiz gibi yani artık başarılar dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Özellikle yarından sonra yapılan bütün transferlerde sadece lige özel olacağı için çok da bir şey beklememeye başladım ben açıkçası. Diyerek bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Ufaktan toparlayalım isterseniz. Bir de şimdi buradaki dörtlünün ortak bir özelliği de hepimizin Manisalı oluşu. Tabii durumlarda böyleyken Manisa FK'yı konuşmazsak da olmaz. Dolu dizgin devam ediyor ligde. Arda Turan'ın Eyüpspor'un ardından 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle gerçekten hani yıllar sonra Manisa'da iyi bir futbol takımı varmış. Hissiyatı yaratıyor. İstersen altyapısından yetişmiş biri olarak. Tabii bu aynı Manisa Spor olmuyor ama sonuçta bir kimliği sahiplenme var. Ne düşünüyorsun Manisa futbolu hakkında? Biraz da lokal futbol diyelim.
Okey abi şöyle kalbimizdeki bir yaraya parmak bastım. Teşekkürler. Şimdi ben evet hatta burada Erdoğan'la beraber altyapısında uzun süre beraber ter döktüğümüz, taktik bilgimizi geliştirdiğimiz, yemediğimiz, yedirdiğimiz, içmediğimiz, içirdiğimiz bir takımdı Manisa Spor. Ama özellikle Ahmet Nazif Zorlu sonrası, Ersun Yanal sonrası baş aşağı yukarı gitti. Daha sonra kulübü hortumlayan hortumlayana bir ara bizim arkadaş masalarımızda bu kulübü biraz daha batsa da biz satın alsak şöyle yaparız, böyle yaparız diyeceğimiz bir seviyeye kadar geldi. Abi Manisa Spor hikayesi benim için Medina'ya Japonya'da Vestel Vahis'i açtığı gün bitti açıkçası. Çok takip edemiyorum. Galiba şehir de artık o kadar takip etmiyor ama Arda Turan'ın Eyüpspor'undan sonra ligde ikinci devam ediyorlar. Yani gönül ister ki yeniden en azından bir ikincilik yapsınlar. Arada biz de böyle TRT Spor'da maçlarına denk gelelim. Şampiyonşip havasında bir soluyalım yeniden şehrimizin takımını ama çıkacaklar mı çıkamayacaklar mı o kadar bile yakından takip etmiyorum. Belki Edu daha yakından takip ediyordur deyip ona bırakayım sözü.
Ya bu sene güzel başladı şimdi Mayıspor. 4 maçta 3 galibiyet Mustafa'nın dediği gibi. Bir de Sandro Lima var bu eski Gençler Birliği ile. Onun bir 3 golü, 3 gollük bir katkısı var. Yani şu an fena gitmiyor Manisa FK. Ben açıkçası Manisa FK'nın şu an Süper Lig'de yani bir çırpıda sayabileceğimiz çok fazla takımdan daha çok olmasını ister bütün herkes. Özellikle İstanbul takımlarından herhangi birinin ikamesi olarak takım yani ligde çok güzel boy gösterebilecek bir takım Manisaspor hem geçmişiyle şu an Manisa FK ismini aldı belediyenin devamı olarak. O da mantıklı bir tercih. Direkt bir kulübü batırıp aynı isimle sıfırdan başlamak o da temiz bir sayfa. Yani Pendik yerine çok rahat olabilecek bir takım Mayıspor. Bu sene inşallah güzel başladılar. Playoff'la devam ederler. En azından bir yani ikinci bile olmasa bir playoff görse iyi olur. Çünkü geçen sene playoff'a böyle çok az kala kaybettiler. 9. oldular. 4 puan gerisinde kalmışlardı playoff'un. Bence en azından bu sene bir playoff görebilirler. Biz de gideriz takımımızı en azından büyük maçlarda Manisa'da çok maça gitmiş biri olarak oranın da ambiyansı, havası çok başka oluyor. Yerel takımı desteklemek bence her zaman için insanda olması gereken bir hobi.
Öyle gerçekten. Bize futbolu sevdiren bir stadyum 19 Mayıs stadyumu.
Hala 19 Mayıs değil sanırım onun ismi. Hala orada mı yapıyorlar maçları?
Yok, evet. Bunlar başka şeyde galiba. Başka
arkasında Üniversitesi mi ne o şey tarafında, aynen. Muradiye tarafında yapıyorlar değil mi maçları?
Aynen öyle. Ama belki Süper Lig'e çıkılırsa bu diğer stat belki direkt devredilebilir Manisa FK. Çünkü orijinal Manisa Spor fiilen hala var ama bölgesel amatörün de altına doğru falan gidiyor. Bayağı bir hani yok artık yani. Transfermarkt'a girince oyuncu çıkmıyor. Öyle bir hale geldi artık. Bakalım oradan da şehrimizin takımını desteklemeye devam edeceğiz diyelim.
Ve bu arada ben Mustafa şu an fark ettim. Osman Zeki Korkmaz'mış teknik direktörümüz. Onu da bilmiyordum ben. Sen seversin. O deneysel bir hoca. Evet. O belki avantaj olabilir bu sene bize.
Evet evet. Osman Zeki Guardiola hocamız var yani başımızda. İddialı bir ekip de kuruldu yani. İyi isimler var. Erdoğan dedi Sandro Lima sonra en son Jetmir Topalli alındı İstanbul Spor'dan. Oğuz Gülbulak vardı Ümraniye'de. O takıma katıldı. Böyle bir iki yani Süper Lig tecrübesi de görmüş oyuncu alınca bir takım çehresi değişti. Bakalım güzel şeyler olur diyelim. Ve son bölümümüz kültürel paslara yavaştan geçiş yapalım. Barbaros'cum senle başlayalım. Hazır İtalya'dayken bize bir Catania'da geçen gününü birazcık anlatırsan biz de gitmiş kadar oluruz.
Valla Catania gerçekten güzel bir yermiş. Keyifli barları, keyifli yemek yenecek restoranları var. İnsanların yani uzun süredir ben de bir tekrardan yurt dışı deneyimim olmamıştı. Bu kısmı özlemişim. İnsanların böyle ferah bir şekilde dert tası olmadan gülüp eğlendiği. Hani bunu İstanbul'da ender yerlerde görebiliyoruz artık. Taksim vesairede de çok fazla gözükmüyor. Birazcık işte Kadıköy'de var. Ama orada da tamamen olay bira içme ve işte içme sıçma üzerinden devam ediyor. Hani böyle gerçekten insanların keyifli bir şekilde arkadaş muhabbeti edip sokaklarda şen şakrak dolaştığı yerler ne yazık ki ülkede oldukça azalıyor. Catania'da onu gördüm. Bakayım Palermo'dan sonra da tekrardan bir şey yaparım, güncelleme yaparım. Sonrasında da Amsterdam'a gideceğim. Kaan'ın yanına. Buradan ona da selam olsun. Asit Kaan'ımıza. Burun sıran Kaan'ımıza. Onun yanına gittiğinde muhtemelen daha da fazla göreceğim. Çünkü gerçekten kuzeye doğru çıkıldıkça iyice bu mutluluk hormonları artıyor. İnsanların mutluluk endeksi artıyor. İnsanlar daha mutlu bir şekilde, daha dert tası olmadan yaşıyor. Hakikaten özlem duyuyoruz o günlere. İnşallah kısa süre içerisinde olacağı benzemiyor ama yani umarım bir gün biz de o mutlu yarınlara merhaba deriz.
Evet, biz de maceralarını dinleyeceğiz. İtalya'yı en son Emre Safa Gürkan'ın gözünden dinleyip izleme şansı bulmuştum. Senin gözünden de bir şey yapmak güzel oldu benim için. İhsan'cığım, senin de arkanda kocaman bir kütüphane görüyorum. Artık bize bir kitap mı önermek istersin, bir film tavsiyesi mi yapmak istersin? Ya sen dolu bir adamsın. Senden güzel bir kültürel pas bekliyoruz.
Abi şöyle, şimdi Barbaros Taksim ve Kadıköy'den bahsetti. Ben de aslında İstanbul'un incisi, kültür ortamının vazgeçilmez semti Beylikdüzü'müzde 30 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'e kadar devam edecek Saflar Festivali var. Önce tüm İstanbulluları oraya davet edeyim. Ben de bugün gittim. Hem bir kitap önerisi hem de bugün çok benim için sevindirici bir olay. Michel Zevkon'un 1800'lerde yazdığı, 1900'lerde de artık romana çevrilen 10 ciltlik Parda Yanları'nı, 10 cilt Oluş Yayınları 1971 baskısını tam olarak buldum. Ayıptır söylemesi, ciddi de bir söğüşlenerek para ödeyip aldım. Onu okumaya başlayacağım. Böyle eğer hem işte 1500'lerin Fransa'sına ilgisi olan hem de biraz böyle tarihi roman sevenler varsa o kitabı da önerebilirim.
Teşekkür ediyoruz. Güzel bir pas oldu. Erdoğan'ım, senden de kültürel paslar için bir pasımızı alalım bakalım.
Ben de son 2 günde 2 film izledim. Biraz da podcast'imize de hazırlık olsun diye biraz şey de yaptım, kendimi motive de ettim. Birincisi şey spor biyografisi izleyeyim istedim aslında, biraz gerçek hayattan uyarlama. Kız arkadaşım da izlememiş. Coach Carter izledim tekrardan. Yani gerçekten hani böyle herkes izlemiştir herhalde, kafasında da şey diye düşünüyor yani, işte koç geliyor takımı düzeltiyor falan. İşte böyle film yavaş gibi. Yok abi, koç geliyor direkt bir tanesini duvara çalıyor. Başlıyorlar direkt oynamaya. Sezon öncesi falan hiçbir şey yok. Direkt böyle 16'da 16 falan bam bam bam, bayağı hani harbiden izleyince de çok keyif alıyorsun. Ve de çok da akıcı bir film ve işte takım olmanın, işte nasıl diyeyim, derslerin de iyi olması. Mesela adam GPA'ye takık yani, hani inanılmaz bir GPA kafası var. Herkesin işte not ortalaması yüksek olmadıkça çok aşırı tepkiler veriyor falan. Çok keyifli bir, tekrar izlemesi çok keyifli bir filmdi. Onun yanında da bir de şey izledim. Prime'da Marvel'ın 2022 filmlerinden Morbius'u izledim. Jared Leto'nun. O da hani Marvel hepimiz zaten çok seviyoruz, çok da izliyoruz. O da çok böyle güzel bir yapım olmuş. Sadece ben açıkçası çok çizgi romanını izlemesem de süper kahramanların çizgileri bana anlatılsın istiyorum. Yani ne yapabiliyor bu adam yani? Çok mu iyi zıplıyor yoksa uça da biliyor mu yani? Hani ya da bir şey yaratabiliyor mu yoksa yaratılmış bir şey yok mu edebiliyor? Hani Morbius çünkü film başladığında ters yarasa gibi durabiliyordu. Filmin sonlarına doğru bayağı şey metronun önünde hava akımıyla beraber uçuyordu yani. Hani tam bir yarasanın yarasası olmuştu. Sonuna doğru artık bayağı bütün şehrin üstünden uçak, jet uçağı gibi gidiyordu yani. Hani oralar biraz uçarı geldi. Onun dışında izlenir. Yani bence güzel bir karaktermiş. Bir de sonunda da yine güzel bir spoiler'ı da var. Buradan da Spider-Man'e de selam olsun.
Ben Coach Carter'la alakalı, ben de son bundan herhalde bir ay önce falan izledim tekrardan. Hakikaten dediğine katılıyorum. Ben de bir yani GPA tarafında hatta yeterince artı olmadığı için salonu falan kapatıyor. Oralarda bayağı abartı gelmişti ama olay gerçek hayat hikayesiymiş. Daha sonrasında inceledim. Bayağı da hoşuma gitti. Ben de son 3 aydır beni bayağı bir mutlu insan haline getiren kız arkadaşımla son bir film izledim. World War Z diye Brad Pitt'in oynadığı bir film. Bir zombi filmi. Hiç zombi filmi izlemezdim normalde. Hani bazı yerlere çok cheesy gelebilir ama keyifli filmmiş. Onu da bir şekilde kültürel paslara ekleyeyim.
Gerçekten güzel.
Mustafa, sen söze girmeden aslında Koç Kartı'da da şöyle bir şey var bu arada. Dijital platformlara ne kadar şükretmemiz gerektiğini gösteren bir film. Ben Koç Kartı'yı ilk izlemeye çalıştığımda gerçekten bu Netflix vesaire hiçbir şey yokken böyle HD film cennetinde de cehenneminde de Koç Kartı izle yazıp bulamadığınız bir filmdi. En son böyle torrentten indirip izliyordunuz. Z kuşağında şansı şimdi Koç Kartı'ya da böyle çok rahat ulaşabiliyor olması herhalde. Ben de tavsiye ederim, güzel filmdir.
Evet, gerçekten güzel öneriler oldu. Hepsi benim de Sevdiğim filmler hem Coach Carter, hem World War Z, hem Morpheus. Önerileriniz için teşekkür edeyim. Ben de son olarak bu hafta sonu ben de Paris'teydim eşimle. Biz de böyle ufak bir gastronomik bir tur yapmayı tercih ettik. Burada böyle bir yaşadığımız enteresan bir olayı anlatayım. Belki bilenler vardır. Cedric Grolet diye bir pasta şefi var. Son zamanlarda Instagram'da böyle çok ünlü. Aslında Nusret Cezene Burak tarzı konseptin, yani yemekle abartılı hareketler yapma konseptini pastaya uyarlayan bir arkadaş. Böyle onu buna batırıp üstünü çikolata kaplayıp bir daha bir şeylere batırıp böyle devasa devasa bir olaylar yapıyor ama biraz böyle lüks bir pastane. Hani merak ediyorum ben de bir bakalım neymiş ne yapılıyor falan diye bir gittik önünde yani abartılı bir kuyruk ve inanılmaz bir güneşin yakıcı güneşin altında insanlar 1,5 saat bekliyor. Kapıda da bir tane Michael Jordan'a benzeyen bir güvenlik görevlisi işte sıranın şu noktasından sonra kruvasan biter şu noktasından sonra bilmem ne biter şeklinde insanlara ikazlar yapıyor ona rağmen. Ya abartmayayım ama belki 60-70 kişilik bir kuyruk vardı. O enteresan geldi bana. Ama genel olarak güzel bir hafta sonu kaçama oldu bizim için de. Diyebilirim Paris. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Güzel bir gece. Önce biraz voleybol konuştuk. Sonra futbola döndük ve güzel de bir kapanış yaptık. Barbaros'cum senle başlayalım hemen. Öncelikle hem senin de seyahatinde güzel, eğlenceli vakit geçirmeni diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Son bir kültürel pas daha atacağım. Burada bugün hayatımda ilk defa istiridye yedim. Hakikaten çok güzel bir şeymiş. Ben ilk başta midye zannettim onu. Sonra istiridye olduğunu anladım. Yani 1 euroya böyle eşek kadar bir istiridye üzerine Türkiye'de kilosu muhtemelen 200-300 liradan başlıyordur lime'ın, misket limonunun. Böyle bir misket limonu falan sıktı. Bayağı bir yani Türkiye'de onu yapsa herhalde bir tane istiridyeyi hani 300-400 liradan başlayan fiyatlarla satacaklarken ben böyle 2-3 tanesini ağzıma attım. Bayağı da lezzetliydi. Denemeyenlere de öyle bir öneride bulunmuş olayım. Kültürel pasları birazcık abarttım. Ben çok mutlu oldum bu akşamki toplanmamıza. Çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Ben de pası İhsan'a atayım.
Ben de yeniden teşekkürler. Böyle burada yani hem sohbet hem de bir arada görmek çok güzel. Mustafa seni böyle kamerada daha ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Böyle 60-70 kişilik tatlı sıraları için Türkiye'ye de gelirsen seni Nazmi Usta'ya götürürüz Barbaros'la beraber. Buraya da bekliyoruz.
Beklemedim. Gözlem yapmaya gittim.
Kısımda. Şaka bir yana çok teşekkürler yeniden. Ben de artık programın safkan katılımcısı Edu'ya topu atıp herkese de iyi geceler dileyim.
Bize bu gece uyku yok ya. Vecino istemiyoruz diye tekin altına mention atacağım ben şimdi. Yani ben hala iyi değilim. Ama size de teşekkür ederim. Yani çok keyifli oldu. Güzel de bir akşam oldu. Hepimizin de modu da yüksekti. Tekrar sizi davet ederim. Sonsuz davetleriniz cebinizde istediğiniz zaman. Ben Mustafa da bilir. Gruba yazıldığında Go yazan delikanlılardanım. O yüzden ne zaman isterseniz yapalım. Tekrar görüşmek üzere.
Kesinlikle öyle. Bu programı size ulaştırmak için yapılan edit sırasında muhtemelen Uğur Karakullukçu eşliğinde Veçin'e sövülecektir. O yüzden bölüm içerisinde yanlış katlar falan vesaire dikkatinizi çekerse ben bütün sorumluluğu alıyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.